Sayfa 128. Sandığın gibi değil. Ben demin giden kızla başka türlü ilgileniyorum. Tamam, onun kendi sınıfının savaşı değil bu savaş. Ama Sovyet devriminde de en önde gidenler arasında tuzu kuru aydınlar olduğunu unutma. Kimliğimizi yitirmeden, işlerinde erimeden o çevrelere açılmamız gerekiyor. Olanaklarının ne kadar fazla olabileceğini düşünüyor musun? Biz topumuz bir araya gelsek, dernek için bir yer bile tutamıyoruz. Partinin ilçe binasının kirasını ödeyemediğimizden yakında eşyalar kapıya konacak. Mehmet İliç'in Ülkü ile tanışması sandığından kolay olmuştu. Sonradan düşündüğünde ilk kez doğrudan konuşup tanışmaları tam bir rastlantı da olsa fırsatı yaratanın aslında Ülkü olduğunu anlayacaktı. Fakülteye koltuğunun altına bir tomar Ant ve Sosyal Adalet dergisiyle geldiği bir gün merdivenden her zamanki gibi koşarak inen genç kıza çarpışınca dergiler etrafa dağılmış. Ülkü mahcup bir şekilde kusura bakmayın aceleden önümü göremedim demiş, dergileri toplamaya yardım etmişti. Belki de gönüllü almak için. Hazır paket açılmışken bari hemen birer tane alayım dergilerinizden diyerek çantasında para aramaya başlamış telaşından. Bu defa da kendi çantasını düşürmüş, kitapları, notları, cüzdanı ruju basamaklara yayılmıştı. İyi bir günümde değilim bugün derken yüzündeki suçlu çocuk ifadesi Mehmet'in hoşuna gitti, içini ısıttı. Para ödemeniz gerekmiyor, okuyun yeter. Beğenirseniz abone yaparım sizi. Bunları söylerken gerçekten de okumasını, beğenmesini istediğini fark etti. Ülke ertesi gün Mehmetlerin grubunun dersten çıkmasını bekledi. Koridorun başındaki amfinin kapısında karşılaştıklarında dergilerdeki yazıların çoğunu okudum dedi. Nasıl buldun peki? Sen diyelim birbirimize olur mu bacım? Bu kibarlığa fazla alışık değiliz de. Ben de pek değilimdir. Görünüşe aldanma. Sen ve arkadaşları ne sanıyorsunuz beni? Çıt kırıldım burjuva kızı. Öyle değil mi? Mehmet gülümsemeye çalışırken gözlerini yere indirdi. Biraz utanmıştı ama alttan almaya hiç niyeti yoktu. Öyle değil misin? Olsam da ayıp bir tarafı yok ama değilim. Öğretmen çocuğuyum ben. Harçlığımı da ders vererek kazanıyorum. Yazılar konusunda konuşmak ister miydin? Bak yanlış anlama. Sana iki yazı okutup hemen örgütlemeye çalışıyorum falan diye düşünme. Yani eğer ilgini çektiyse demek istiyorum. Tabii konuşalım. Toplumsal sorunlar her zaman ilgimi çeker benim. İstersen karşıya, Beyaz Saray'ın oraya gidip oturalım. Ama yok olmaz. Orası şimdi faşist kaynıyordur. Bakarsın bir terslik olur, laf maf atarlar. Geçen gün silah bile çektiler. İyisi mi çınar altına gidelim. Oraya daha çok bizim çocuklar takılır. Çıkıp Beyazıt'a doğru yürüdüler. Şu meydanın haline bak dedi Mehmet. Delik deşik, bölük pörçük. Eskiden böyle değilmiş. Geniş bir meydan varmış burada 27 Mayıs'tan önce. Menderes zamanında demokratlar halk toplanmasın diye burayı böyle dağıtmışlar. Evet doğru. Çocuktum ama ben de hatırlıyorum. Annemle Mahmut Paşa'ya ucuzlu Karakaş'tan ayakkabı almaya geldiğimizde kapalı çarşının Beyazıt kapısından çıkar, meydandan dolmuşa binerdik. Gerçekten geniş ve güzel bir meydandı o zamanlar. Ama senin söylediğin hiç aklıma gelmemişti. Sen İstanbullu musun? Öyle sayılır. Babam İstanbulludur. Annem de, babam da öğretmen oldukları için çocukluğumda kasaba, köy, birçok yer dolaştık. Ama 10 yaşından sonra hep İstanbul'da kaldım. Ya sen? Sen nerelisin? Bizimkiler doğudan, Erzincan'dan göçmüşler. 1940'larda Zeytinburnu'ndaki ilk gece konduları kuranlardan bir amcam vardı. Galiba 1950'de falan. Onun yanına gelmişiz. Sonra biz de bir gece kondu yapıp o tarafa yerleşmişiz. Hayal meyal hatırlıyorum o ilk gece konduyu. Ülkü, delikanlının konuşmasındaki belli belirsiz doğulu şibeyi daha önce fark etmediğini düşündü. Çınarların altında bir masaya oturdular. O yıl bahar gecikmişti, hava serindi. Üstündeki uzun pardüsüye rağmen mini eteğinin altından bacakları üşüyordu. Brr, hava çok soğuk. Sıcak bir çay iyi gelecek. Evet, soğuk. Senin de eteklerin biraz kısa, o yüzden daha fazla üşüyorsun. Genç kız içinden güldü. Solcu molcu ama namus meselesine geldi mi doğulu damarı kabarıveriyor. Birden içi sıkıldı. Bu devrimci efe tavırlı yontulmamış oğlanla neden burada oturduğunu sordu kendi kendine. Ona, yani aşağıdakilere, onları küçümsemediğini, sandıkları gibi şımarık burjuva kızı olmadığını göstermek istemişti belki. Belki de bildiri dağıtan, yürüyüşler yapan, fabrikaları işçi örgütlemeye giden durmadan tartışan, Marx'ın, Lenin'in kötü tercüme edilmiş kitaplarından alıntı cümlelerle konuşan bu çocukları merak etmişti. Ama şimdi soğukta oturmuş, titreyerek çayını yudumlarken sıkılıyordu işte. Neden sosyolojiye girdin diye sordu laf olsun diye. Seçeneğim yoktu. Bir yandan okurken bir yandan da fabrikada çalışmam gerekiyordu. O sırada gündüz vardiyasında çalışıyordum. Sosyolojide gece bölümü açılınca buraya kaydoldum. Sonra işi bıraktım, gündüz eğitimine geçtim. Ama pişman değilim. Eğer devrimci olacaksam, sosyalist mücadeleye katılacaksam yine de kötü bir tercih değil sosyoloji. Devrimcilik meslek değildir ki. Senin anladığın anlamda değil ama bence meslek. Sınıf mücadelesi de bir meslektir. Bolşevik devrimini yapan profesyonel devrimcileri düşün. Bu konularda gazetelerde okuduklarım dışında fazla fikrim yok. Senin verdiğin dergilere gelince okuduğum bazı yazılar hoşuma gitti. Ama anladığım kadarıyla sizin aranızda da kıran kırana bir tartışma var. Paylaşılamayan yorganın ne olduğunu pek anlayamadım. Hemen anlayamazsın. Mesele eski tüfeklerle bu iş bizden sorulur diyen bazı parti yöneticileri arasındaki görüş farkları. Ama neyse, bence sen önce öğretici yazıları, bir de Marksizm, Leninizm'in temel ilkelerini falan okumalısın. İşçi sınıfı, köylüler, emekçi halk kendi sınıf güdüsüyle çok şeyi metinleri okumadan da anlayabilir. Devrimci kavgaya sınıfının sorunu olarak katılabilir. Ama küçük burjuvalar, aydınlar falan o bilinci edinmek zorundalar. Onların zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri de var çünkü. Önündeki bir kitaptan bölümler okur gibiydi. Ezberlenmiş cümleler, ezberlenmiş kavramlar. Ülkünün ilgisini çeken çocuğun bunları gerçek bir heyecan ve inançla söylemesiydi. Sen kendini işçi sınıfından mı sayıyorsun Mehmet diye sordu. Evet tabii. İkinci kuşak işçiyim ben. Babam dökümcü, annem tekstilde çalışıyordu. Hastalandı, işi bırakmak zorunda kaldı. Kız kardeşim de 14'ünden beri konfeksiyonda. Tenezzüh edersen bir gün gel bize, annem sana çay yapar. Tenezzül demek istedi diye düşündü ama düzeltmedi. Nedense çok sevdiği bir şiir aklına geldi. Hadi gidelim, gidelim, annem çay pişirir bize. Ne dedin diye sordu Mehmet. Hiç, hiçbir şey. Bir şiir geldi de aklıma. Sonraki günlerde orta kata daha fazla takılmaya, Mehmet'in grubuyla Çınar Altı'na, Yeni Kapı'ya, deniz kenarına, Kum Kapı'ya gitmeye başladı. Artık fakülteden ders biter bitmez koşa koşa çıkmıyor, Arın'la buluşmayacağı zamanlar Mehmet'in arkadaşlarının konuşmalarını, tartışmalarını katılmaktan hoşlanıyordu. Bir keresinde Mehmet Arın'ı sordu. Çıktığım bir çocuk vardı, parlak bir oğlandı dedi. Evet, şimdi askerliğini yapıyor. Nişanlın mı? Resmen değil ama onun gibi bir şey işte. Burjuvaziden mi? Ülkü gülmeye başladı. Öyle bir tuhaf soruyorsun ki, hangi hayvan türünden diye sorar gibi. Evet, burjuvazigillerden, hem de sizin komprador dediğiniz türden. Babası büyük ithalat ihracatçıdır. Yanlış anlama babacığım. Kimsenin işine karışmaya niyetim yok. Ama ne bileyim işte, yabancı geldi biraz. Seni yakından tanıyınca sanki sana da yabancı diye düşündüm. Kızma. Kızdığım falan yok. Bana bacım demekten de vazgeç, ne olur. Bu bacım lafınız yok mu illet oluyorum. Şu kızı becereceğim ama bacım diyeyim de kimsenin aklına bir şey gelmesin diye düşünüyorsunuz sanki. Becermek sözünü duyan Mehmet kulaklarına kadar kızardı. Ne edepsiz kız bu böyle. Bak işte kızmışsın. Peki bir daha bacım demem. İşlerine de karışmam. Ama Mehmet kardeşin sözleri kulağının bir yanında kalsın. Ne demişti Mehmet? Sanki sana da yabancı gibi bir şey. Maşka'da her yandan üfürüp gide sertleşen rüzgar, yerdeki kuru yaprakları savururken Arın'la en yakın oldukları anda bile hissettiği belli belirsiz uzaklık duygusunu hatırladı. Bilincine çıkmasını sürekli engellemeye çalıştığı, yok saymak istediği, sık sık unuttuğu o kötü duygu, yabancılık. Biraz önce koşarak kaçtığı, odaları çift kanatlı mağun kapılarla birbirine açılan, oymalı yüksek tavanlı, antika mobilyalı, duvarları yaldızlı çerçeveler içindeki yağlı boya tablolarla, fesli, nişanlı paşa dede portreleriyle kaplı, yabancı evdeki kadının söylemek istediği de buydu zaten. Arın'ın annesi de Mehmet de haklı diye düşündü. Tanıdık olan, dost olan sadece vücutlarımız. Onun ötesinde sevdiğim adama yabancıyım, birbirimize yabancıyız. Gökyüzü kapalı, hava kasvetliydi. Önünde açılan Üsküdar, Kız Kulesi, Liman, Topkapı, Ayasofya ve Sultanahmet'in muhteşem kitlesi ve ileride, ufukta, boz bulanık gökyüzüne kavuşan gri bir deniz. Kafasının içinde ve dudaklarında belki bininci kez tekrarladığı dizeler. Ne zaman Maşka'dan geçsem, limanda hep dibiner olurdu. Gümüş suyu Dolmabahçe tarafındaki kargaşa dağılmışa benziyordu. Trafik akmaya başlamıştı. Polisler birilerini sürükleyerek götürdüler. Kim bilir nereye? Marşlar, türkülerde duyulmaz oldu. Kimsenin umurunda değildi zaten. Köpeğini gezdiren şık bir kadın geçti yanından. Sarmaş dolaş bir çift merdivenlerden Taşlık Parkı'na doğru indi. Yakındaki kız lisesinin öğrencileri cıvıldaşarak dağıldılar. Yalnızım diye düşündü. Yalnız ve yabancı. Arın'a olduğu kadar Mehmet'e de, Teşvikiye'deki apartmanı olduğu kadar Zeytinburnu'ndaki gece konduya da yabancı. Arın'ın annesinin kafasına taktığı gerçeklerin içine saldığı öfke ve çaresizliğe şimdi de tuhaf bir suçluluk duygusu eklenmişti. Şurada birkaç yüz metre ötede iyi şeyler isteyen gencecik insanları sürükleyerek götürüyorlar ve ben buradayım. Buradan köpeğini gezdiren kadın gibi ilgisiz onları seyrediyorum. Mehmet'i, Yusuf'u, Meral'i dernekten partiye, matbaadan bildiri dağıtmaya, öğrenci formundan yürüyüşlere, mitinglere koşuşturan çocukları düşündü. Arın'ı hatırladı. Onun haytalık edeceklerini derslerine girip bir an önce mezun olsunlar. Okumak isteyenin de okumasına engel oluyorlar. Bunlar sosyalist falan bile değil, anarşist dediğini. İçindeki kötü duygu daha da büyüdü. Ertesi gün fakültede Mehmet'e rastlayınca bayağı keyiflendi. Seni gördüğüme sevindim. Dün İTÜ'deki eylemler sırasında polisin sürüklediği bir genci sana benzetmiştim de. Yok, dün o taraflara hiç uğramadım. Fen edebiyatı boykota götürmeye çalışıyorduk. Beceremedik ya, o başka mesele. Peki senin ne işin vardı İTÜ'de? Ben Teşvikiye'de ders verdiğim bir öğrencinin evinden çıkmıştım. Maşka'dan geçerken uzaktan gördüm. Biraz da yakından baksan be kızım, demek geçti Mehmet'in içinden ama sustu. Çok kötü sürüklüyorlardı insanları. Sadece furukolar değil, bir de siviller vardı çocukları kovalayan, tartaklayan. Komünizme Mücadele Derneği'nin faşist tosuncuklarıdır. Dün gece de Çemberlitaş'ta silah çekmişler bizimkilere. Kızın güzel, dost yüzündeki kederli, endişeli ifadeyi fark etti. Bu kızın özü namuslu, pırıl pırıl, özü bizden. Teşvikiye'den, Nişantaşı'ndan biraz buralara doğru insan artık ülkü, dedi dostça. Buralar nereler? Pekala biliyorsun. Buralar Zeytinburnu, Gültepe, Haliç, gecekondular, fabrikalar, tarlalar, hatta bu koridor, öğrenci yurtları, dernek, parti. Ömür boyu Teşvikiye ile Zeytinburnu arasında tek ayak üstünde cezada kalamam değil mi, diye fısıldadı. Kalamazsın, tarafsız da olamazsın. 20 yaşındaki pehlivanla 80'lik nine güreşirken tarafsız hakemlik olmaz. Ne yapabilirim ki ben? Taraf olsam ne yazar? Uçurumun öte yanına geçen ilk karınca hikayesini hatırlıyor musun? Karınca sürüsü uçurumun kenarına kadar gelir ve karıncalar birer birer uçuruma düşmeye başlar. Milyonlarca, milyarlarca karınca düşe düşe uçurum dolar ve sonra bir gün bir karınca diğerlerinin doldurduğu çukuru aşıp karşı tarafa ulaşır. Ardından da geriye kalan bütün karıncalar. Güzel ama acıklı bir hikaye. Milyarlarca karıncanın yaşamı bahasına karşıya geçmek neye yarar? Mesele de bu işte. Amaç karşı tarafa geçebilmekse, bazı karıncaların amaca ulaşabilmek için kendini feda etmeleri gerekir. Devrimcilik dediğin, eninde sonunda buna hazır olup olmama sorunudur. Ülkü ileriki yıllarda genç çocuğun sözlerini ve karıncaları sık sık hatırlayacaktı. Annem bana çay pişirir mi Mehmet, diye sordu sevecen bir sesle. Tabii bacım, yani Ülkü, pişirir tabii. Peynirli, pekmezli kete de yapar. Hele sen bir gel. Seni bizim Doktor Selim'le de tanıştırırım. 1950'lerde yıllarca içeride yatmış, Nazım Hikmet'in falan arkadaşı. Zeytinburnu tarafında doktorluk yapıyor. Toplumcu adam, işçi semtinde yaşamalı der hep. Yoksuldan, işçiden para almaz. Onunla konuşmalısın sen. Bir konuşsan, Teşvikiye'de arkanı döner, bizim tarafa geçersin. Genç kız keyifle güldü. Hele annem bir çay yapsın bakalım. Gelecek diye düşündü Mehmet. Üstüne varmamak gerek. Öteki tarafta kalamayacak kadar namuslu. Küçük burjuvanın iki cimini bir açtılar mı, böyle kızlar sıkı devrimci olur. Nerelerde buluşurduk? Mehmetlerle Zeytinburnu'ndaki gecekonduda, paramız varsa eğer Kumkapı'da, Kör Agop'ta. Yeni Kapı'da, deniz biraz çırpıntılı oldu mu ayaklarımızın ıslandığı, şarabın çay bardağında gizlice içildiği, arabeskin habercisi veremli kız şarkısının 10. defa çalındığı, kumun üstüne konmuş 2-3 salaş masalık garip kahvede. Asmalı Mescid'de, Refik'te, Aksaray'daki ilçe binasında, öğrenci rüyüşlerinde, boykot kararı alan amfilerde. Arın'la Yeniköy'deki yalıda, Teşvikiye'deki apartmanda, adalardaki köşkte, markizde, divanda, park otelde. 1960 sonlarının iki İstanbul'un, iki Türkiye'sinin bir o yanında, bir bu yanında. İkisi arasında kararsız, dengesiz, seçmesizdim. Kefelerin birine aşkı, diğerine neyi? İnanç mı, isyan mı, kimlik arayışı mı? Bilinç mi, umut mu yoksa? Diğerine adını tam koyamadığım bir şeyi koyup eşitlemiştim. Terazinin görünüşteki hassas dengesi, gelecekteki kopuşun habercisiydi. Ülkü'nün Zeytinburnu'ndaki gecekonduya geleceğine pek de inanmamıştı Mehmet. Daha doğrusu kafasıyla inanmıştı ama yüreğiyle inanamamıştı. İlçedeki çocuklara da haber vermemişti bu yüzden. Senin burcu babacı fakirhaneye iltifat etmedi ya da poposu sıkmadı Osman'ın türünden yorumlara karşı kendini değil, asıl Ülkü'yü korumak istemişti. Fakülte kapısında buluşacaklardı. Erken gelmişti. Girişteki merdivenlerin bir köşesine oturup beklemeye başladı. Hava soğuk ve yağmurluydu. Bu yağmur kara çevirir. Bu yıl kış ağır geçecek. Çocukluğundan beri her kış başında bu sözleri duyardı evde. Kışın ağır geçmesi demek bir sürü sıkıntı demekti. Odun, kömür, tüten soba, çamur deryasına dönen yollar, tabanlarından su alan, çabuk eskiyen ayakkabılar, kısalan günler, İş paydoslarından sonra yorgun insanların salkım salkım asıldığı otobüslere, minibüslere binebilme savaşı. Üşüdü. Ceketinin yakasını kaldırıp omuzlarını kısarak soğuktan korunmaya çalıştı. Bu kevgire dönmüş ceketli olmuyor. Yeni bir palto gerek bana. Parti ve dernek işleri olmasa bir iş bulabilirdi. Belki de en iyisi üniversiteyi bırakıp bir fabrikaya girmek. Tamam. Hem işçi arasında olur hem üç kuş kazanabilirim. Kahverengi kapüşonlu kalın paltosu içinde hızlı hızlı yürüyerek kapıya doğru gelen Ülkü'yü görünce sevindi, ısınıverdi birden. Selam dedi. İyi, erken geldin. Hava çok soğuk. Titreşip duruyordum merdivenlerin başında. Üstün çok ince senin. Bu incecik ceketi titrersin tabii. İçimde kalın kazak var. Bir an durdu. Nedenini bilmediği bir yalan söyledi. Paltomu evde bırakmışım. Yarın giyerim. Neyle gideceğiz sizin oraya? Nasıl gideceklerini önceden hesaplamış, ikisine kadar yetecek yol parasını cebine koymuştu. Şuradan bir otobüsle Aksaray'a, oradan da minibüsle Zeytinburnu'na. Az yürüyeceğiz sonra. İyi ki çizme giymişsin. Yağmur falan yağdı ya, biraz çamurludur bizim yollar. Yollar gerçekten çamurluydu. Asfaltlanmış yerlerde bile derin çukurlar açılmıştı. Minibüsten inip ara yollara saptılar. Çoğu 3-4 katlı, gecekondudan bozma yoksul apartmanların, tek tük kalmış tek katlı gecekonduların arasından yürüdüler. Mehmetlerin evi tren yoluna yakındı. Dönüşte trene binmeyi geçirdi aklından. En azından karanlık basınca geçmem bu çamur deryasından. Eve taş döşeli bir avludan giriliyordu. Alçak pencerelerde hırsıza karşı çirkin demir parmaklıklar vardı. Mehmet kapının önünde ayakkabılarını çıkarırken göz ucuyla Ülkü'nün de çizmelerini çıkarıp çıkarmadığına baktı. Onun da çıkarmaya çalıştığını görünce memnun oldu. Annesi eve ayakkabıyla girilmesine kızardı. Kapıda zil yerine eski bir pirinç tokmak vardı. Tokmağı hafifçe tıklatırken annesine seslendi. Çayı demledin mi anam? Ülkü çay lekete yemeye geldi. Sesinin doğal çıkmasına çalışıyordu ama başaramıyordu. Neden böyle heyecanlandığına, yüreğinin neden böyle sıkıştığına şaştı. Ülkü'yü eve çağırdığına pişman olmaya başlamıştı. Şimdi kız beğenmeyecek evi. Anamı da lök hamur ketislerinde küçümseyecek. Fakültede koridorda basıyorduk evrimci havamızı. Burada ne yapacağız peki? Genç kızın anasının yanağına bir öpücük kondurduğunu görünce ferahladı. Saraya gidiyoruz demedim ki ben ona. Bir gecekondu alt tarafı. Zeytinburnu'nda bir işçi ailesinin gecekondusuydu merak ettiği. Görsün bakalım. Çorabının baş parmağının delik olduğunu fark edip yine utandı. Bu da fakirlikten, işçilikten değil ya ulan. Bal gibi serserilikten. Oysa doktor hep demez miydi bize, sosyalistliğin, devrimciliğin şartlarından biri de temiz pak olmaktır diye. Hani İslam'ın 5 şartı gibi. Doktor hep temizdir. Temizlik de ne demek? Şık, kalantor banka müdürü gibi adamdır o. Ülkü ile birlikte doktora uğramaya karar verdi. Kızı bu kış gününde buralara kete yemeye getirmedim. Harekete yakınlık duysun, en azından sempatizan olsun diye getirdim. Siirt battaniyesi serilimin derin kenarıyla ilişmiş genç kızı seyre koyuldu. Onun güzel ve alımlı olduğu ilk kez bilincine çıktı. Üniversitede yüzlerce çiçek arasında kayboluyor ama burada parlıyor. Odaya birer birer dalan kardeşlerini Ülkü'ye tanıştırırken yine bir eziklik yayıldı içine. Kız kardeşim Emine, hani konfeksiyonda çalışıyor demiştim ya, o işten geç gelir. Bu bizim en küçük Serkan. Bu delikanlı da Ali. Dikkat et, Ali benden daha devrimcidir. O bizim partiyi falan beğenmiyor. İleride dağa çıkarsa şaşmam. Bizim asıl memleketin dağları da yamandır ha. Tam gerilla için. Neresiydi sizin orası? Doğuda bir yerdi galiba. Tunceli'nin kuzeybatısına döşer. Eyn'le Kemah arası. Bizimkiler oradan çıkalı çok olmuş. Ben 2-3 yaşındaymışım. Tunceli'ye parti çalışmaları için gittiğimde bizim köye de uğradım. O zaman gördüm ilk kez. Kayalık dağlara yaslanmış, köpürerek akan suların yanı başında unutulmuş bir yer. Ama bir güzel ki sorma. Çocuklar ürkekçe yaklaşıp Ülkü'nün elini öptüler. Ali ağabeyinin hakkında söylediklerini iltifat kabul etmiş, memnun memnun gülümsüyordu. Anne konuşmaların bir bölümünü duymuştu. Elinde çay tepsisiyle içeri girerken, ''Bunların hepsi kan kırmızı hanım kızım.'' dedi. ''Bunlar nereden çıkmış böyle bilemem. Biz bunca yıl işçilik yaptık, sendikaya bile girmişliğim yok.'' Ha bizim bey girdi sendikaya. Onları mecbur tuttular. Devlet zoruyla soktular. Ne vaydası oldu bunca yıldır bilemem. Ana seçimlerde sen de oyunu bizim partiye atmıştın unuttun mu? İşçi olan işçiliğini bilecek. Patronların partilerini semirtmeyecek. İyi, iyi de sizi başa getirmezler bu memlekette. Düzen böyle kurulmuş, böyle gider. Gitmeyecek ana. Değişecek. Değiştireceğiz. İş ki işçiler, köylüler uyansınlar. Kendi güçlerinin bilincine varsınlar. Sen de bunlardan mısın hanım kızım? Bir yandan çayları ve peynirli keteleri dağıtırken bir yandan da oğluyla hafiften dalga geçiyordu. Ülkü ne diyeceğini bilemedi. Daha değil ama olacak dedi Mehmet gülerek. Köşedeki sobaya birkaç odun daha attı. İlk anlardaki gerginliği çoktan dağılmış olan Ülkü minderin köşesine iyice yerleşmiş pideleri iştahla yiyordu. Bu kızda iş var. Kumaşı bizden bunun. Düşündüklerinin doğru olup olmadığını bilmiyordu ama böyle olmasını istiyordu. İstersen bizim doktora da uğrayalım buralara kadar gelmişken. Senden söz ettim ona. Ne dedi biliyor musun? Kızmazsan söylerim. En iyi sosyalistler sınıfı inkar etmiş burjuvalardan çıkar dedi. Adama beni nasıl anlattıysan. Neren burjuva benim? Daha önce de söyledim. öğretmen çocuğuyum ben. Sizin deyiminizle küçük burjuva. Mehmet İliç sonraki yıllarda ne zaman Ülkü'yü düşünse o gün doktorun muayenehanesindeki haliyle hatırlayacaktı. Doktorla genç kız sanki uzun zamandan beri tanışıyorlarmış gibi hiç yabancılık çekmemişlerdi. Onlar Fransızca kitaplardan, edebiyattan, üniversitedeki eğitimden söz ederlerken bir köşede oturup dinlemiş, sohbetin dışında kalmaya biraz da bozulmuştu doğrusu. Bence polisler sizin için fazla basit kalır. Marksizm bu kadar yüzeysel, bu kadar mekanik bir düşünce değildir, demişti doktor. Ama biz dernekte de, ilçedeki eğitimde de polisleri kullanıyoruz diye söze karışmıştı Mehmet. Sen yine ağları kızdırma ama işte bu yüzden de olmuyor evladım. İşler bu kadar basit olsaydı dünya devrimi çoktan gerçekleşirdi. Ülkü'ye Fransızca iki kitap vermişti. İsterseniz bunları okuyun Ülkü. Yabancı dilinizin olması büyük avantaj. Türkçe'ye o kadar gelişigüzel çeviriliyor ki temel kaynaklar, gençler de her ellerine geçeni çoğunlukla anlamadan ezberleyip duruyorlar. Bir tek şey söylemek isterdim. Marksizm donmuş bir kalıp, bir jargon değildir. Diyalektik, gelişmenin, değişmenin, hayatın kendisinin yöntemidir. Her neyse, siz kendiniz karar vereceksiniz okudukça. Tabii öğrenmek istiyorsanız. Doktorun muayenehanesinden çıktıklarında, Derya gibi adam demişti Ülkü. Burada, bu mahallede yaşıyor, ne tuhaf. Sonra sözlerindeki küçümsemeyi ve saygısızlığı hemen fark etmiş, utanmış, eklemişti. Yanlış anlama sakın. Yani başka bir yerde muayenehane açsa veya ne bileyim yazarlık falan yapsa ünü, parası her şeyi olabilirdi. Ama o bunu seçmiş. Bu ilk tanışmadan sonra Ülkü'nün birkaç kez kendisini atlayarak haber vermeden doktorla görüştüğünü fark edince Mehmet önce kızmış, alınmış, sonra duygusallığından utanmıştı. Kızmalım değil ya, üstelik onun gibileri en iyi doktor ısındırır hareketi. Birbirlerinin dilinden de anlıyorlar, aydınlar partiye gereklidir, onları kazanmak gerek. Kendisine bile itiraf etmekten çekindiği şey yüreğinin çok çok gizli bir köşesinde sakladığı tuhaf bir duyguydu. Erişilmez sayılan bir güzelliğe duyulan merakla istek karışımı çekim, hiçbir zaman aşka dönüşme pervasızlığını kendinde bulamayacak olan gizli bir hayranlık. Mehmet İliç 22 yaşındaydı. Ergenlik yıllarında evlerin arka avlularında veya kümeslerde sıkıştırdığı, öpmeye, avuçlamaya çalıştığı küçük kızlar dışında hiç sevgilisi olmamıştı. Devrimcilerin karı kız meselesinde sağlam olmaları gerektiğine inanıyordu. Erkek dediğin eline, beline, diline sıkı olmalı derdi babası. Okuduğu devrimci romanların kahramanları özgürce sevişirlerdi ama partide böyle şeylere pek de iyi gözle bakılmadığını fark etmişti. Hakları var. İnsan kafasını bu işlere takarsa gevşer, bölünür, çalışmaları aksatır. Zamanı gelince devrimci bir kızla evlenmeyi kuruyordu. Kavganın içinden, sınıfın bağrından biriyle. Nerelerde buluşurduk? Arın'la son defa nerede buluşmuştuk? Bir boğaz vapurunun güvertesindeydi. İncecikten yağan yağmur durmuş, batmaya hazırlanan güneş, ufukta Ayasofya ile Sultanahmet'in birbirine sarılmış kubbe ve minarelerinin ardında Ergubani'den kızla dönmüştü. Susuyorlardı. Konuşmaktan korktukları, konuşurlarsa gerçeğe döneceklerini bildikleri için susuyorlardı. Suskunluk kötüydü, dayanılmazdı, umutsuz bir kaçıştı. Korktukları şeyi, olmaması gerekeni bir kez dile getirilirse karşı konmaz olacak arzuyu ikisi de duyuyor ve ikisi de susuyordu. Güneş kıpkızıl battı. Hava yarın güzel olacak demişti. Suskunluğu havadan sudan laflarla bozmak için. Evet, yarın hava güzel olacak. İstanbul'u usul usul saran bir Nisan akşamının yumuşacık güzelliği mi? Bin yıllık tapınakların zamana ilişkin her şeyi, bütün sonları, anlamsız kılması mı? Tutkunun karşı konmaz gücü mü? Belki hepsi, belki de o kaçınılmaz noktayı koyabilme umudu. Gitme, bu gece birlikte olalım. Şaşırıyor. Arının bunu söylemiş olabileceğine inanamıyor. Hani korkunç bir rüyadan kantar içinde uyanırsınız da gördüklerinizin kabustan ibaret olduğuna, gerçekte her şeyin yolunda gittiğine bir türlü inanamazsınız. Öyle bir duygu işte. Soran gözlerle bakıyor. Yine mi uzatmaları oynayacağız? Vapur köprünün Eminönü tarafına yanaşıyor. Acele edelim diyor Arın. Elinden tutmuş sürüklüyor. Koşarak adalar iskelesine geliyorlar. Kalkmakta olan ada vapuruna biletsiz yolcu olarak atlıyorlar. Nereye gittiklerini sormuyor. Birlikte olacaklarını, sarılacaklarını, sevişeceklerini biliyor. Bir de bunun belki de son olacağını. Büyük adayı akşamın alacakaranlığı bastırırken iniyorlar. Vapur pek kalabalık değil. Yazlıkçılar daha gelmemişler. Fazla inen yok. İskeleyi geçip el ele yürüyorlar. Sümbül ve mimoza kokuları gübre ve çürümüş saman kokusuna karışıyor. Bir içkiye ihtiyacı var ama söylemiyor, susuyor. Hafif hafif esmeye başlayan Rodos rüzgarının eşliğinde Arnavut kaldırımı döşeli bir yokuşu çıkıyorlar. Mimozaların kokusu şimdi daha belirgin, daha yakın. Eski bir köşkün bahçe kapısından içeri giriyorlar. Rum evlerine benzer mermer sütunlu, mermer merdivenli yapının pirinç tokmağı aslan başı biçiminde. Arın kapıyı çalıyor, bekliyorlar. Önce bahçe tarafından dost bir havlama duyuluyor. Siyah benekli beyaz bir köpek koşarak geliyor. Arka patileri üzerinde doğrulup sevinçle arını kucaklıyor. Sonra alelacele giyindiği anlaşılan yaşlı bir adam, evin bekçisi olmalı, kapıyı açıyor. Yüzünde önce bir şaşkınlık, sonra hiç yapmacık olmayan bir mutluluk dolaşıyor. Bugün benim ne talihli günüm küçük bey. Hangi rüzgarlar attı sizi? Hemen girin içeri, lodos çıktı. Buyurun küçük hanım. Telaşla önleri kısra koşuşturuyor. Amcanızın ölümünden sonra uğramadınız hiç. Biliyorum, anneniz hanımefendi pek sevmezdi adayı. Beyefendinin zoruna gelirdi. Ah, küçüklüğünüzü hiç unutmam. Nasıl koşuşturdunuz buralarda? Haklısın, uğramayalı çok oldu Salih Efendi. Biliyorsun, Türkiye'de değildim zaten. Bu sabah annemle konuşurken burayı hatırladık. Ben de arkadaşımı alıp geldim. Şimdi hadi şömineyi yak bakalım. Geceler serin oluyor. Ülkü, yaşlı bekçinin kendisini, buraya senden önce de gelenler oldu. Bakalım sen nasıl bir şeysin gibilerden süzdüğü izlenimine kapılıyor. İsteksizce gülümsemeye çalışıyor. Maşallah, küçük hanım da pek güzelmiş. Hemen gidip odun getiriyorum. Şansınız varmış. Bizim koca karının içine doğmuş demek. Bugün oturdu puf böreği kızarttı. Nasıl da severdiniz küçükken. Arın adamcağıza duyurmamaya çalışarak fısıldıyor. Burada puf böreği yediğimi hiç hatırlamıyorum. Her şey ne kadar mutluluk dolu, ne kadar doğal. Filmin çoktandır uğramadığı köşke, nişanlısıyla, sevgilisiyle ya da karısıyla gelen küçük bey sahnesi. Şöminenin olduğu kış odasına geçiyorlar. Burada hiçbir şey değişmemiş diyor Arın. Uğramayalı neredeyse 4 yıl oldu. Her şey amcamın zamanında nasılsa öyle duruyor. Salih Efendi bile aynı. Fırsattan istifade, evin içine dalmış olan köpek sevinçle koşuşturuyor, yahtaklanıyor. Arın köşedeki zarif İngiliz büfesinden bir şişe çıkarıyor. Amcam iyi içkiye, hele de şaraba meraklıydı. Rakı pek sevmezdi. Meyhane kültürüyle arası yoktu. Babama kızardı rakı içtiği için. Bakalım bu eski Fransız şarabı nasıl? Eğer sirke olmamışsa içeriz. Adadaki evden hiç söz etmemiştin. Bunları söyler söylemez pişman oluyor. Sanki malın mülkün hesabını soruyormuş gibi hissediyor kendini. Kızarıyor, susuyor. Bilmem, pek sık geldiğim bir yer değildi. Herhalde ondan. Küçükken amcam yazlarını burada geçirirdi. Biz de her yaz gelir, Anadolu Kulübü'nde kalırdık. Köşkte herkese yer vardı ama annem kulüpte kalmak isterdi. Oranın havası başka derdi. O zamanlar ada çok güzeldi. Salih Efendi elinde böreklerle, tabaklarla gelmiş, küçük masanın üstüne 2 kişilik bir sofra kuruyor. Ah küçük bey, ada ada olmaktan çıktı diye hayıflanıyor. Kulüp eski kulüp değil. Rumlar birer birer terk ediyorlar buraları. O güzelim Rum meyhanelerinin yerine lahmacuncular yerleşti. Vapurların yolcuları bile değişti. Bahçeler dersen tarumar. Yarın gündüz gözüyle bir bak etrafa. Nerede o mis gibi kokan pompon gülleri, ibrişimler, sümbüller. Güzelim mimozaları bile söküyorlar inşaata yer açmak için. Allah seni inandırsın. Bak Salih Efendi söylemişti diyeceksin. Yakında bir tek köşk kalmayacak. Hepsi apartman oluyor. Git faytonculara bak. Nerede o eski efendi adamlar? Şimdikilerin hepsi çapulcuk kılıklı, nereden geldiği belli olmayan herifler. Başınızı ağrıtıyorum ama hanım kızım, siz büyük adayı 20 yıl önce görecektiniz. 10 yıl önce bile idare ederdi. Bana sorarsınız. Sormadan bu kadar anlattın. Bir de sorarsak vay halimize diyor Arın gülerek. Başınızı ağrıttım küçük bey, affedin. Ama insan o eski güzel günleri hatırlayınca içi götürmüyor. Hadi bırakayım sizi. Bir şey lazım olursa zili çalıverin. Yukarıdaki yatak odaları hazır. Hep öyle hazır tutuyoruz. Yine de bir ihtiyacınız olursa. Sağ ol. Bir ricam olursa haber veririm. Şarap gerçekten güzel. Puf börekleri de. Şömeli'deki odunlar çıtır çıtır yanıyor. Köpek ateşin karşısında gevşemiş yatıyor. Rüya gördüğü ara sıra kulaklarını titretmesinden belli. Bir de fon müziği gerek diyor genç adam. Şuralarda eski bir duvar gramofon olacak. Amcamın güzel plakları vardı. Meraklı adamdı. Benim de birkaç plağım vardır burada. Evet, bize bir fon müziği gerek. Hani Yeşilçam filmlerindeki adam bir tane indirdi, müzik 2 tane çaktı türünden. Anında patlayan bir müzik gerek bizi dekoru tamamlamak için. Ah bak, Jacques Brel de varmış. Sen seversin. Bunu kim getirmiş ki buraya? Müzik gerekmez diye haykıracak ama Brel'in sesi ortayı dolduruyor. Ne me kuat pas, ne me kuat pas. Beni bırakma, beni bırakma. Sönmüş bir volkanın yeniden ateşlendiği görülür bazen. Beni bırakma. Bir an bilerek acıtmak için yaptığını düşünüyor. Ama hayır. Hiç hain olmadı o. Brel'i sevdiğimi biliyor, beni memnun etmek istiyor, hepsi o kadar. Gramofonun yanında duran genç adamın yanına gidiyor, kollarını omuzlarına koyuyor. Brel'in hüzünlü sesine ayak uydurarak dans ediyorlar. Kim kime, hangimiz hangimize, beni bırakma diye yalvarıyorduk. Kim bilir, belki ikimiz birden. Ağaçları sarı bir tül gibi sarmış mimozaları ertesi sabah uyandığında görüyor. Yattıkları odanın penceresinden, delice çiçek açmış mimozaların arasından köpük köpük deniz görülüyor. Yan yana yatmışlar, üzerlerindeki ağır yorgan kaymış, çıplak, genç ve güzeller. Seviştikçe güzel olurduk. Arın daha uyanmamış. Yataktan kalkıp çabucak giyiniyor. Eski ahşap merdivenleri gıcırdatmamaya çalışarak aşağı bahçeye iniyor. Emektar bekçi mimozalardan bir demet yapmış. Bu lodos sağanak yağmur getirir. Mimozaların şevki kalmaz yağmuru yiyince. Alıp götürün. Vazada günlerce durur diyor. Rüzgar estikçe ağaçların dalları titreşiyor. Simbül ve mimoza kokuları çevreye yayılıyor. Ellerinde kucak dolusu mimoza ile orada eski Rum konağının kapısında sararmış eski bir fotoğrafım sanki. Bir ölüydüm, bir hayaldim, bir surettim. Küçük Bey'i uyandırsak mı artık? Onunla bir ilgisi yok biliyorum. Ama 27 Mayıs'ta ihtilalden sonra beyimi Yassıada'ya götürdüklerinden beri örfi idare dendi mi pirelenirim ben. Ne olduysa beyime orada oldu. Bir daha iflah etmedi, genç yaşında gitti kalpten. Vücudunda bir ürperti dolaşıyor. Örfi idare mi? Mimozalarla, Arın'la, Lodos'la, Budingin Ada Sabahı'yla ne ilgisi var sıkı yönetimin? Biraz önce radyo dinledim. Örfi idare ilan edilmiş. Pek azmışlardı son zamanlarda. Ne işçi işçiliğini biliyordu, ne öğrenci öğrenciliğini. Komünistler almış başını gidiyor. Hösteyen bulunur tabii. Yine de ben bu işlerden pek hoşlanmam. Beyimi, yani Küçük Bey'in amcasını şafaktan önce evi basıp buradan aldılardı. Tam 11 yıl oldu. Kucağındaki mimozaları yere düşürüyor. Küçük Bey hiç uyandırma Salih Efendi. Eski günler geçti. Sıkı yönetimle falan ne ilgisi var onun? Ama ben çok geç kaldım. Sen bana ilk vapur kaçta onu söyle. 9:30'da bir vapur var. Ona yetişirsiniz. Ama ben korkarım. Küçük Bey bana kızar sonra. Merak etme. O beni nerede bulacağını bilir. Ben de onu hemen ararım zaten. Şömineli odaya girip gece oturduğu koltuğun üstündeki çantasını alıyor. Şömine sönmüş. Küçük masanın üzerindeki kadehlerin dibinde birer parmak şarap kurumuş. Köpek puf böreklerini didiklemiş. Aynalı mermer antrede pardüsünü giyerken yaşlı bekçi hala ikircimli bırıldanıyor. Küçük Bey sorarsa ne cevap vereyim, nereye gitti diyeyim. İşine geç kalmış, acele gitti dersin. Mimozalar için teşekkürler. Mermer basamaklar üzerinde tablo gibi duran mimoza demetini bağrına basıyor. 9:30'a hopuna yetişmek için koşuyor. Arın aşağı kattan gelen tıkırtılarla uyandı. Ülkü'nün mimozalar için teşekkürler dediğini duydu. Ağaçları, çiçekleri okşayarak, okşamakla yetinmeyip kokularını, tazeliklerini içinde hissedebilmek için yaprakları, çiçekleri dişleyerek dolaşıyordur şimdi bahçede diye düşündü. Bir bahar günü bebek korusunda sevgilisinin çalılar arasında bulduğu mor menekşeleri dişleri arasında hazla çiğnediğini görmüş, şaşırmıştı. Otlamıyorum demişti Ülkü. O kadar güzeller ki ne yapacağımı şaşırıyorum. Onları içime almak, özümsemek istiyorum. Erguvanları da öyle. Yamyamlık da budur aslında. Yamyam korktuğu yabancıyı kendinden bir parça yaparak, özümseyerek korkusundan kurtulmak ister. Ben de sevdiğim şeyleri böyle içime alıyorum. Beni de mi? Evet, tabii seni de. Hem de kelimenin gerçek anlamıyla. Sonra çocukluğunda babasının ve annesinin öğretmenlik yaptıkları bir köyde evlerinin önünde buğday tarlaları uzandığını, baharda yemyeşil tarlaların sürekli esen bahar yerlerini kapılıp denizler gibi dalgalandığını anlatmıştı. Dalgalanan tarlalar o kadar güzeldi ki başakların içinde erimek, başak dalgalarına karışmak istiyordum. Çaresizlikten ve heyecandan hışkırı hışkırı ağlıyordum. Bir gün tarlalara doğru koştum. Küçüktüm. Boy atmış başakların arasında kayboldum. Birden yeşil buğday filizlerini yemeye başladım. Yedikçe doyamıyordum. Saatler sonra annem beni orada buldu. Sonra da hasta oldum tabii. Günlerce midem ağrıdı. Yatakta döndü, üşüdü. Bütün vücudu ürperdi. Çıplak olduğunu fark etti. Geceyi hatırladı. Rüzgarda dalgalanan buğday tarlalarına koştuğu gibi menekşeleri çiğnediği, erguvanları yediği gibi sevişiyor, sevdiğini bir yamyam gibi özümsemeye çalışıyor bu kız. Geceki sevişmenin hazzı, doyumu sıcaklığı yayıldı içine. Sonra birden bir huzursuzluk duydu. Yamyama yakalanma, özümsenme, yok olma, tek olma korkusu. Aşağıda bir kapı kapandı. Kalkıp giyinmeye çalışırken yine üşüdü. Sabahlar serin oluyor. Şömineyi yaksalar keşke. Ülkü'nün saç dokusu yere düşmüştü, eğilip aldı. Uzun gür saçlarını arkadan şöyle bir kıvırır, bu tokoyla tepesine toplardı. Sevişecekleri zaman önce saçlarından başlardı soyunmaya. Yıllardır hiç değiştirmediği, kaybetmediği sarık kemik tokayı çıkarır, koyu kestane rengi saçları bağlarından kurtulmuş, taze otlar gibi etrafa saçılırdı. Saç tokası onun uğruydu, tılsımıydı, fışkıran cinselliğinin anahtarı, çıplaklığını örten giysisiydi. Annesinin ince dudaklarının sol kenarını hafif yukarı büküp, ''Bu kızcağız iyi hoş da saçına başına biraz dikkat etse ya, iyi okullarda okumuş, iyi çevrelerde bulunmuş. Ama demek ki görgü kökten gelmedikçe olmuyor.'' demesini hatırladı. Kadın Ülkü'den hiç hoşlanmamış, duygularını saklamaya da gerek görmemişti. Bir gün çocuğunu özel ders vermek için hoca arayan bir arkadaşıyla konuşurken, "Şekerim, bize gelen kızı tavsiye ederim. Neme lazım, işini iyi yapıyor. Ama bu kızda beni rahatsız eden bir rüküşlük var. Nasıl anlatayım, fazla haf tipi benim için. Ama ne olacak, gelin alacak değilsin ya," dediğini duymuş, "biraz ayıp olmuyor mu anne?" diye tepki vermişti. Annesi Ülkü'nün de Paris'te olduğunu biraz geç de olsa öğrendiği zaman hiç vakit kaybetmemiş oğluna, "Sana bir sürprizim var. Yarın uçakla geliyorum. Saat 18.30'da beni havaalanında karşıla," diye telefon etmiş, başka ayrıntı vermemişti. Annem telefon etti. "Yarın Paris'e geliyormuş," derken sesi sıkıntılıydı. "Demek ki tasımı tarağımı toplayıp gitmem gerekiyor," demişti Ülkü. Genç kadının sesindeki hüznü ve ona hiç yakışmayan teslimiyeti hatırladı. "Annem birlikte olduğumuzu öğrenmiştir. Bahse girerim, geliş nedeni durumu yerinde görmek ve senin kulağını bükmektir." "Yok canım, annemi hep yanlış değerlendirdin sen. Kışın Paris'i sever o. Burada bir sürü dostu var. Üstelik şu günlerde defilelerde hızlı. Hiç hayale kapılma canım. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Ayrıca annem benden hoşlanmıyor diye senin eksiklenmen gerekmez. Alt tarafı annenle değil seninle yatıyorum." Sesinde daha önce duymadığı bir öfke ve sitem vardı. "Ne olur böyle konuşma. Annemin farklı değerleri vardır. Hatta bazen babamı bile küçümsediğini hissederim. Seninle konuşmuştuk bunları. Soyu Osmanlı Sarayı'na, daha öncesi Balkan aristokrasisine dayanıyor. Bunları eskimiş değerler olabilir ama öyle yetiştirilmiş. Babamın tarafı ise tüccarzadeler diye bilinir. Murat soyadı, Cumhuriyet'ten sonra soyadı kanunu çıktığı zaman zade, bey, paşa gibi ünvanlar yasaklanınca sakıncasız görülüp alınıvermiş. Annem uzun zaman soyadımızı Murad diye T ile değil, D ile yazmakta ısrar etti. Saraya, geleneğe bağlı anımsatmak için. Böyle bir kadın işte, anlamalısın. Bu enteresan bilgileri doktora tezine sakla canım. Beni hiç ilgilendirmiyor ve aptalca buluyorum. Gerçeği söylemem gerekirse, annen yıllar önce uyarmıştı beni. Sen yedek subaylığını yapıyordun o sırada, ben de kardeşine ders veriyordum. Senin peşini bırakmamı söylemişti. Cümleyi hiç unutmuyorum. Yapılan evlilik, istikbali parlak bir gencin kariyeri için çok önemlidir. Aramızda böyle bir konu olmadığını, aslında bunları bana değil, sana anlatması gerektiğini söylemiştim ona. Bilmem anlattı mı? Herhalde anlattı ki, o günden sonra bir daha neden derse gelmediğimi, neden sizin eve hiç uğramadığımı sormadım. Konuyu yok saymak hepimizin işine geldi. Birkaç parça eşyasını, ders kitaplarını toplamış, "Ben François'un yurttaki odasına taşınıyorum," demişti. Zaten birlikte ders çalışacaktık. Ertesi gün uçağı karşılamaya güç bela yetişti. Annesini pasaport kontrolünden çıkarken gördü. Zarif ve güzeldi. Elindeki şık ve pahalı seyahat çantası, üzerindeki Chanel tailleur ve kolundaki Burberry trench coat'uyla 16. bölgenin zengin ve seçkin kadınlarından, Şanzelize'nin butiklerinden alışverişten seçkin bir Parisyen'den farkı yoktu. İçine keyifli bir duygu yayıldı. Kendine güvenle gurur karışım bir duygu. Bir gün önceki tartışmayı hatırladı. Ülkü'nün pek yandaş olduğu o Marksist analizlerin tek doğru yanı varsa şu sosyal sınıflar ve sınıf mücadelesi kavramı herhalde diye düşündü. Seçkinler sınıfına ait olmaktan duyduğu gizli keyifle annesine sevgiyle sarıldı. Rue de Ecole'deki stüdyoya geldiklerinde insan sarrafı Cezayir asıllı kapıcı bavulları taşımak ve bahşişini almak için seyretti. "Anneniz mi kardeşiniz mi?" "Madam, bugüne kadar Monsieur Murat'ı ziyarete gelen hanımların en güzelisiniz." "Ah siz Fransızlar, iltifat etmeyi iyi bilirsiniz. Demek ki oğlum kadınlardan yana pek şanslı değil. En güzeli ben olduğuma göre." Kapıcı suç ortağı tavrıyla arına göz kırptı. "Oğlunuz çok mazbut bir öğrenci hayatı yaşıyor madam. Evden acele çıktığı için ortalığı iyi toplayamamıştı." Ülkü'nün saç tokası masanın üzerinde duruyordu. Bir an bilerek mahsus bıraktı diye düşündü. Sonra kendinden utandı. Annesi yorulmuşum diyerek kendini masanın yanındaki eski koltuğa bırakırken gözüne ilişen saç tokasını pis bir şeymiş gibi iki parmağının ucunda tutarak havaya, ışığa doğru kaldırdı. "Bak hele, tanıdık bir nesne. Demek kimilerine Paris bile fayda etmiyor. Galiba hemen konuşup bu tatsız işi burada bitirsek iyi olacak. Aslına bakarsan bu yüzden buradayım. Ülkü ile birlikte olduğunuzu haber aldım. Daha önce senden uzak durmasını söylemiştim ona. Sonra bir daha ortalarda görünmedi. Bu iş bitti sanmıştım." Yapmacık bir gülüşle güldü. "İşte suç delili elimde. Tabii o da haklı. Senden niye vazgeçsin? Paris'te kendi imkanlarıyla nasıl yaşardı? Ev var, para var, yakışıklı sevgili var." "Haksızlık ediyorsun anne. Ülkü burada Fransız hükümetinden bursuyla okuyor. Ayrıca yurtta kalıyor. Ara sıra geliyor tabii. Suç delili dediğin saç tokasını unutmuş olmalı. Neyse, bu konuyu gerçekten fazla uzatmak istemiyorum. Seni anlıyorum. Gençsin, bir sürü şeye hakkın var. Kadınlar da buna dahil. Ama iş uzun süreli ilişkilere, hele de evliliğe gelince mantık duyguların yerini almalı. Sen çocukluğundan beri duygularına yenilmeyen, mantığı öne çıkan bir kişiliğe sahipsin. Üstelik aşk dediğin şey geçince geride mantığın emrettikleri kalır." "Aşk diyor muyum ben buna? Annesi konuşurken kendi kendine düşünüyordu. Aşk tutkuysa, cinsel çekimse, heyecansa, insanın içine ılık ılık akan sıcak güzel bir duyguysa, özlemekse evet bu aşktır. İnsanın hayatını merkezine koyduğu, yaşamının her adımını ona göre belirlediği, kendisiyle özdeşleştirdiği bir hedefse, yaşam boyu süreceğini sandığı bir ilişkiyse, hayır, aşk değil benimki. Beni acımasız bulma, anlamaya çalış arın. Bir başka çevrenin insanısın sen. Sana bir örnek, yarın elçilikte Sefire'ye çaya davetliyim. Ha, bu arada hemen söyleyeyim, sen de davetlisin. Kızları İpek'le tanışırsın. Bundan memnuniyet duyacaklarını ifade ettiler. Evet, ne diyordum? Mesela, Büyükelçilik rezidansına yanıma Ülkü'yü alıp gidebilir miyim? Neden olmasın? Diyecekken vazgeçti, sustu. Gidemem. O saç tokalarıyla, o kılık kıyafetle, hadi saygısız demeyeyim. O paldır küldür haliyle susması gereken yerde lafa girip resmi çevrelerde hoş karşılanmayacak anarşist fikirle ileri sürmesiyle olacak iş değil. Kadının sözlerini bitirmesini sabırla bekledi. Üzülmen için bir neden yok anne dedi. Bir zamanlar Türkiye'deyken öğrenci olaylarına karışırım, sola bulaşırım diye de korkmuştun. Bütün tanınmış zengin ailelerin çocukları solcu oluyor, bu da yeni moda demiştin. Ama görüyorsun, modalara kolay kolay kapılmıyorum ben. Ülkü'den hoşlanıyorum, ona haksızlık ettiğini düşünüyorum. Çok iyi yetişmiş, çok ince bir kızdır o. Evet, sözünü ettiğin çevrelere yabancı olduğu bir gerçek. Ama dünyada sadece o çevreler yok. Hatta o çirkin çevreler günümüzde biraz eski moda sayılıyor. Ülkü ile aramızda az bulunur bir cinsel uyum diyecekti, vazgeçti, uyum var. Ama uzun vadeli yaşam planımda onunla evlilik gibi bir ilişki düşünmedim. Sanırım o da düşünmüyor bunu. En azından bu konuyu hiç konuşmadığımızı söyleyebilirim. Hadi şimdi rahat rahat dinlen. Akşam yemeğini ana oğul iyi bir yerde yeriz. Şey Maksim, ben yaşta bir kavalyeyle biraz abarttık olurdu sanırdım. Oraya babamla gidersiniz ama Şey Maksim'den de hiç aşağı kalmayan seçkin ve pahalı bir yer biliyorum. Senin paranla seni oraya davet edebilirim. Annesi kendine çeki düzen vermek için banyo odasına geçerken içinde nedenini çözemediği bir ferahlama duydu. Bir şeyin adını koymuş olmanın verdiği açıklık ve rahatlama duygusu. Ülkü'nün o kaybolmak, kırılmak bilmeyen ezeli ve ebedi saç tokasını yerden aldı, yastığın üzerine koydu. Annesinin Paris'teki stüdyoda o zavallı küçük nesneyi kurbağa tutar gibi tutup suç delilini havaya kaldırmasından bu yana bir yıldan fazla zaman geçmişti demek. Tokaya bakarken gözü beyaz keten yastığa takıldı. Yastık kılıfı buruşmuş, kirlenmişti. Üzerinde birkaç uzun saç teli vardı. Yine geceyi düşündü. Vücuduna keyifli bir karıncalanma yayıldı, üşümesi geçti. Cinsel organının çevresindeki ve bacaklarındaki kıllar yapış yapıştı. Banyo buz gibidir şimdi diye düşündü memnuniyetsizlikle. Salih Efendi'den su ısıtmasını da isteyemem ki. Ayıp diye bir şey var. Sonra aklı dün gece Ülkü'nün korunup korunmadığına takıldı. Her zaman dikkat eder, tedbirli olmaya çalışırlardı. En azından Ülkü hemen gider, tazikli suyla yıkanır ve cinsellikteki sınır tanımayan pervasızlığıyla en iyi doğum kontrol yöntemi tazikli su, hem zevk de veriyor, seni aratmıyor derdi. Bir kere Paris'te kürtaj olmak zorunda kalmış, eve bembeyaz bir surat ve kanı çekilmiş dudaklarla döndüğünde pis bir işti demişti. Aslında her şey daha insani olabilecekken sanki kadınları aşağılamak ister gibi olayı çirkinleştiriyorlar. Kürtajı yapan kasap doktor bile kutsal aile kavramını yıprattığın için sana düşman sanki. Dün gece kendimizi kapıp koyuverdik. Ben hiçbir önlem almadım. Allah vere de Ülkü korunmuş olsun. Islanmış, yelekelenmiş çarşafları toplayıp banyoya götürdü. Çamaşır makinesinin içine tıktı. Salih Efendi'ni görmesini istemiyordu. Aşağıdan merdiven başından yaşlı emeklerin sesi geldi. Küçük hanım gittiler. 9:30 vapuruna yetişecekler. Size haber vermemiz gerektiğini söyledim. Sonra bana kızar dedim ama dinletemedim. İşi varmış, sizi sonra arayacakmış. Vapur kalktı mı Salih Efendi? Camdan baksanız göreceksiniz. Bakın önümüzden geçiyor. Lodos da bir yükseldi ki. Küçük hanım çok sallanacak. Örfi idare ilan edilmiş küçük bey. Haberiniz var mıydı? Aşağı kata inerken anlamadım. Ne olmuş diye sordu. Örfi idare beyim. Sıkı yönetim yani. Bilirsiniz 1-6-7 Eylül'den bir de amcanız merhumu Yassada'ya götürdüklerinden beri bu sıkı yönetimden pek korkarım ben. Bahçeye çıktı. 9:30 vapuru iyiden iyiye kabarmış dalgaların arasından İstanbul'a doğru gidiyordu. Yan bahçedeki akasyalar, güller, palmiyeler gitgide ıslanan rüzgara kapılmış sallanıyor, dalları yere eğiliyordu. Ön bahçedeki kuytudaki mimozalar ise sarı tülden biri bulut gibi sakin ve zarif, baygın kokularını etrafa yaymayı sürdürüyorlar. Dün Boğaz vapurunda çiseleyen yağmurun altında birbirlerine sarılmış Erguvanlı tepeleri seyrederken sevgilisinin ne kadar kederli olduğunu hatırladı. Kavga etmeyelim demişti. Bu kadar telaşlı, karışık günlerde İstanbul'a sırf seni görmek için geldim. Hiçbir gizli örgüte üye falan değilim. Merak etme diye de eklemişti galiba. Ama iyi hatırlayamıyordu. Küçük hanıma bir kucak mimoza topladım. Mimozalar ona yaraştı. Salih Efendi ilk kez dikkatle baktı. Mimozalar ona yaraştı sözü bir şiirden fırlamış gibiydi. Yaşlı adamın ağzında tuhaf duruyordu. Sonra onun yıllardır bahçeyle, çiçeklerle uğraştığını hatırladı. Doğa hiç ummadığın bir insanda bile inanılmaz estetik duygular yaratır derdi Ülkü. Mimozaların sevgilisinin koyu kestane saçlarına, açık buğday tenine, yemeği sevdiği turuncu kahve, tütün renklerine gerçekten de yakışacağını düşündü. Onu kucağında mimozalarla, Lodos'a tutulmuş bir ada vapurunda bir sıranın köşesine büzülmüş, yapayalnız dururken hayal etti. Ve birden Ülkü'nün gittiğini, dün gecenin son olduğunu anladı. İçinde kızıl kordan bir yılan dolaştı. Bıçak gibi bir acı, önce kısıklarına, oradan göğsüne saplandı. Daha önce hiç düşünmediği, kendi kendine hiç sormadığı, bilinçaltına ettiği soruyu, onu cinselliğin ötesinde, hani o gerçek sevgilinden, aşk denilen duyguyu seviyor muydum? Sorusunu nihayet sormuş, verdiği cevap içini yakmıştı. Geçen yıl annesi bu ilişkiyi bitirmek için Paris'e geldiği zaman Ülkü'nün söylediklerini hatırladı. Kadının içi rahatlamış olarak Türkiye'ye döndükten sonra bir arkadaşının yurttaki odasında kalan sevgilisini aramış, annesinden söz ederken bazen kullandı o şakıcı deyimle, "Şer kuvvetleri gitti, artık dön," demişti. Ama o hemen dönmemiş, François ile birlikte ders çalıştıklarını, sınavlardan sonra geleceğini söylemişti. Sesinde daha önce fark etmediği bir kuruluk, gizli bir sitem vardı. "Hiçbir şey anlatma," demişti döndüğünde. "Olanları biliyorum. İşleri zorlaştırmaya da, seni sen istemedikçe bırakmaya da niyetim yok. Annenin anlamadığı, hiç anlayamayacağı şey, aramızdaki ilişkinin zaman ölçüsüne vurulamayacağı, resmi sonlara, Hollywood filmleri senaryolarına uymayacağı, bana sonsuz ve sonuçsuz gibi görünen, bu yüzden de vazgeçilmez bir ilişki bu. Kızma bana sevgilim, ama bunu senin anladığından da emin değilim pek. Sen yarınlar için kendi planlarını yaparken bir yandan da bütün doğallığıyla yaşıyorsun bu ilişkiyi. Bense hiçbir plan yapmıyorum. Planım bu sevgiden, bu olağanüstü duygudan ibaret. Onu resmi sözleşmelere, kurallara, nikaha, ailenin emin çemberlerine bağlarsak kaybedeceğimizi biliyorum. Uzun sözün kısası, annen rahat edebilir. Kısacık bir an, sonra ateşten yanan içinden çıkıp gitti. Yerini rahatlama duygusuna bıraktı. Kendini alabildiğini özgür hissetti. Aceleyle pantolon cebine yerleştirdiği saç tokasını yokladı. Bunu ne yapıp edip ona iletilip bilmeliyim. Uğruna inanırdı diye düşündü. Yağmur başlamıştı. Denize baktı. Vapur giderek küçülüyordu. "Haklısın Salih Efendi. Mimozalar yakışmıştır ona," dedi. "Şimdi bana bir kahvaltı hazırla. Ben de fazla geç kalmayayım. 11.30'da ineyim İstanbul'a. İnşallah sokağa çıkma yasağı falan konmamıştır." Radyonun söylediğine göre gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı varmış. "İyi, ben de fazla sürünmeyeyim artık. Yukarıları toplayıver, inşallah yine gelirim. Adayı özlemişim." İlişkileri böyle bir günde bir veda sözcüğü bile söylenmeden bitivermişti işte. Sarkmamış, sünmemiş, ayağa yapışmış çiklet gibi uzamamış, korktukları olmamıştı. Hangisi söylese hayat boyu utancını, ezikliğini yaşayacağı "beni bırakma" sözünü bile bir ele söyletmişlerdi. "Beni bırakma." Arın Murat telefonu kapatırken "bu gece 20.30'da adada" diye tekrarladı. Li dememişti. Belki de mimozalar, erguvanlar, eski beyaz köşkler, Lodos'ta kabaran köpüklü dalgalar geçmişti bilinçaltından. Artık okun yaydan çıktığını düşündü. Sonuçları ne olursa olsun bir zamanlar sevdiği kadınla 25 yıl önce buluştukları yerde yeniden karşılaşacaklardı. Bunu kendisi istemişti. Hem de her şeyi göze alacak kadar. Neden istediğini bilmediği gibi buluşmadan sonra ne olacağını da bilmiyordu. Ülkü'yü görmesi, onunla konuşması lazımdı. Bunu gerçekleştiremezse bir adım daha atamayacağı duygusuna kapılmıştı. Vardığı ve tıkandığı noktada düğümü bu kadının çözeceğini, düğüm çözülmedikçe bir adım bile atamayacağını seziyordu. Şakakları yine zonklamaya başlamıştı. Birkaç gün için emrine verilmiş ve istediği telefonlara bağlamak için canla başla çalışan geçkince sekreter hanımdan bir bardak suyla aspirin istedi. Konferansta ve basın toplantısına hazırlanması lazımdı. İçinden hiç gelmese de içgüdüsel olarak koruduğu imajına uyan, ikna edici ve etkileyici bir konuşma yapması gerekiyordu.